Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdo Özoğa. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. 2020 senesi her açıdan zor ve tuhaf bir yıl olmaya devam ediyor. Tüm dünya bir taraftan koronavirüsle mücadelesine devam ederken, teknoloji dünyası da günümüz koşullarına uygun yol ve yöntemlerle yeni nesil ürünleri duyurmaya devam ediyor. Onlardan biri de Apple. Arka arkaya önce yeni nesil iPad Pro ve MacBook Air modellerini, şimdi de yeni telefonu iPhone SE ya da 2020 model iPhone SE modelini duyurdu. Ya da belki bir başka ifadeyle iPhone SE 2 modelini duyurdu. Eğer 2019'da olsaydık muhtemelen Apple'ın özel bir etkinliğini canlı yayında takip edecek ve tüm bu ürünlerin orada tanıtıldığını görecektik. Ama Covid-19 salgınından dolayı bu sene böylesine büyük etkinlikler yapmak çok kolay ve mümkün görünmüyor. Bakalım, zaman gösterecek. Öte taraftan önceki yıllara gidebilseydik sanırım şöyle bir tahmini yapmak o dönem bile çok kolay olmayacaktı. Öyle bir gün gelecek ki OnePlus markası 1000 dolara telefon duyuracak. Onun hemen arkasından da Apple sahneye çıkacak ve 399 dolara yeni bir iPhone modelinin tanıtımını yapacak. Kulağa tuhaf geldiğini farkındayım ama geride bıraktığımız birkaç gün tam da bu gelişmelere gebe oldu. Neyse, konumuza geri dönelim. Belki pek çok kişi farkında değil ama 2019 yılı Apple için gerçekten başarılı bir yıl oldu, çünkü 2019'un son çeyreği itibariyle Apple'ın pazar payı, akıllı telefon dünyasındaki pazar payı sevgili arkadaşlar, 2012'nin son çeyreğinden bu yana ilk defa bu denli yüksek seviyeye ulaştı ve %20'yi buldu. Telefonların tasarımlarını tartışabilir, donanımını kıyaslayabiliriz tabii ki. Ancak sayısal veriler rekabeti daha rahat görmemizi sağlıyor. O halde şöyle bir soruyla başlayayım. Sizce 2019 yılının tamamına bakıldığı zaman en çok satan telefon modeli hangisi olmuş olabilir? Durun. Daha fazla yormayayım sizleri. Bilenler zaten biliyor ama bilmeyenler için hemen cevabı vereyim. iPhone 10R modeli 46 milyondan fazla satarak 2019'un her çeyreğinde en çok satan telefon olmayı, dolayısıyla da yıl genelinde de en çok satan telefon modeli olmayı başardı. Hemen arkasında bir başka soru sorayım o zaman. En çok satan ikinci telefon modeli hangisiydi sizce? Durun, buna da hemen cevap vereyim. En çok satan ikinci telefon modeli ise iPhone 11 oldu. iPhone 11 ailesinin başlangıç modeli, yani Pro olmayan versiyonu. Üstelik yılın son çeyreğinde çıktığı için böylesine bir başarıyı sadece 3 ayda gerçekleştiririz. Dolayısıyla iPhone 11 ile kıyaslandığı zaman iPhone 11'in daha da başarılı olduğunu söyleyebiliriz belki. Apple'ın şimdiye kadarki iş modeline baktığımız zaman yeni nesil modelleri tanıtırken 3-4 jenerasyon öncesine kadarki modelleri de fiyatı düşürerek son kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyordu. Yani aslında Apple'ın düşük fiyatlı modelleri satılıyor ve ilgi de görüyor. Apple'ın iPhone tarafındaki iş modelinde en radikal değişim iPhone 11 ile başladı. Üstelik dünyada telefon pazarı belli bir doygunluğa ulaşıp daralmaya başlarken iPhone 11'in elde ettiği yüksek satış, belli bir kullanıcı grubunun iPhone'a niyetlendiği ama amiral gemisi seviyesindeki en donanımlı telefonlarda o fiyat bandına çıkmak istemediğini göstermiş oldu. Bunu gören Apple, rekabette daha ileri gidebilmek adına iPhone 11'in lansman fiyatını şaşırtıcı bir şekilde iPhone 11'in altında tuttu. Yani iPhone 11 749 dolardan tanıtılırken iPhone 11 ise 699 dolardan lanse edildi aslında. Kısacası bu yeni stratejinin etkisiyle Apple 2019 son çeyreğinde pazar payını 2012'nin son çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış oldu, az önce de ifade ettiğim üzere. Tabi burada bir detayın altını çizmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. 2019'a bakıldığı zaman Apple evet pazar payını ciddi şekilde yükseltmeyi başardı ama Apple'ın cihazlardan elde etmiş olduğu ortalama gelirde bir azalma oldu. Çünkü en çok sattığı telefonlar en pahalı olan modelleri değil, onlara göre nispeten fiyatı biraz daha düşük olan modellerdi. Dolayısıyla cihaz başına elde ettiği gelirde bir miktar kayıp olduğunu söyleyebiliriz ama 3 aylık çeyreklerin baz alırsak eğer Apple sadece iPhone satışından, bakın sadece iPhone satışından 25 milyar dolar civarında aşağı yukarı gelir elde etmeyi başaran bir firma. Gelelim yeni nesil iPhone SE ya da iPhone SE 2 ya da bir başka ifadeyle 2020 model iPhone SE modeline. iPhone 8'in tasarımına sahip olan telefon aslında iPhone 6 ile başlayan bu tasarım dilinin 5. jenerasyon temsilcisi olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla aynı tasarım dilinin en uzun süre kullanıldığı ürün grubuna bakıyoruz aslında bir bakıma. Tabii Apple bu konuyu kendi bakış açısıyla anlatıyor ve diyor ki en çok sevilen tasarımı biz yeniden gündeme getiriyoruz. Normal, çünkü bir telefon tasarımı 4 jenerasyon değişmeyince ve o telefon çok popüler, çok yüksek adetlerde satan bir ürün grubunun parçası olunca en çok kullanılan tasarım olması doğal bir sonuç. Bana soracak olursanız sevgili arkadaşlarım, bu tasarım dili artık günün gereksinimlerine uygun bir tasarım dili değil ama tasarım kişinin takip ettiği en öznel kriterlerden birisi olduğu için kişiden kişiye göre değişen bir tablo ortaya çıkabilir. Çünkü benzer tasarım yorumları iPhone 11 ve iPhone 11 için de yapıldı ama videonun başında ne söyledim? 2019'dan en çok satan ilk iki telefon iPhone 11 ve iPhone 11 modelleri oldu. Dolayısıyla tasarım tarafına çok fazla takılmamak gerekiyor. Ben kendim kendi kişisel görüşümü söyledim. Fakat benim yorumumun bu şekilde olması bu telefonu yine milyonlarca satmayacağı anlamına gelmiyor. Zaten Apple da iPhone 8 tasarımını kullandığını söylüyor. Bu telefon 7.3 milimlik kasa kalınlığı ve 148 gramlık ağırlığı ile hem tek elle kullanıma en yatkın telefon, hem bu denli performansa sahip olan en küçük telefon, hem de aynı zamanda taşınabilirliği, mobilitesi en yüksek telefon olarak da değerlendirilebilir ölçüleri ve sahip olduğu ekran boyutu itibariyle. Gelelim bu telefonun en kritik, en can alıcı ve aslında belki de en güvendiği özelliğine, yani sahip olduğu işlemciye. Beni yakından takip edenler bilir. Söz konusu mobil işlemciler olduğu zaman her zaman dikey entegrasyon vurgusu yaparım. Dikey entegrasyon ne demek? Bir firmanın mümkün olduğu kadar dışa bağımlılığı azaltarak kendi kaynaklarıyla ihtiyacını üretmesi ve ürettiği ürünleri kendi ürün grubu içerisinde ölçeklendirerek kullanması. iPhone SE 400 dolar bandında çıkan bir telefon olmasına rağmen Apple'ın iPhone 11 ailesinde kullanılan, dolayısıyla şu ana kadar geliştirdiği akıllı telefona özel en güçlü platform olan A13 Bionic ile gelmesi performans tarafında onu aslında rakipsiz kılan özelliklerden bir tanesi olacak. Özellikle fiyat performans olarak bakıldığı zaman, ki buradaki performanstan kastım gerçekten çok güçlü bir telefon olacak. Özellikle 4.7 inç boyutundaki ekranın düşük çözünürlüğüne dikkate aldığımız zaman hem grafik akıcılığı hem de tabii bataryadan bahsedeceğim. Pil süresi anlamında da bu telefon gerçekten sınıf standartları ekseninde sürpriz sonuçlar verebilir. İsterseniz kısaca A13 Bionic işlemcisini hatırlayalım. 6 çekirdekli olan işlemcinin yüksek performansı 2 çekirdeği 2.6 GHz'de, verimlilik odaklı diğer 4 çekirdeği ise 1.73 GHz hızında çalışıyor. Özellikle yüksek performanslı 2 çekirdeğin sahip olduğu 8 MB'lık devasa seviye 2 tampon bellek yüksek performansla gerçekten kritik öneme sahip. A13 Bionic işlemcisinin bir başka önemli yanı ise Apple tarafından geliştirilen 4 çekirdekli bir grafik işlemciye sahip olması. Bu videoyu hazırladığım esnada henüz belli olmayan detaylardan bir tanesi de telefonun sahip olduğu bellek kapasitesiydi. iPhone 11 ailesine bakıldığı zaman bütün modellerde 4 GB kapasiteli low power DDR4X bellek kullanılıyor. Apple muhtemelen burada bir miktar kırpma yapmıştır diye düşünüyorum maliyetleri aşağı çekebilmek adına, ama umarım çok acımasız davranmamıştır. 3 GB low power DDR4X bellek bu ölçekte olması gereken olur diye düşünüyorum. Umarım 2'ye düşmez. Bakalım, zamanla anlayacağız. Az önce ekrandan biraz bahsetmiştim. Şimdi isterseniz ekrana biraz daha detaylı bakalım. Burada kullanılan 4.7 inç boyutundaki ekran teknik olarak iPhone 8'in sahip olduğu ekrana büyük oranda benziyor sevgili dostlarım. 1334x750 piksel çözünürlük sunuyor ve LCD panel kullanıyor. Pro olmayan iPhone 11 modelindeki gibi DCI-P3 renk kamutu desteği ve True Tone özelliği yine var. Ayrıca ekranın maksimum parlaklığı 625 nit ve açıklanan fabrika verilerine göre kontrast değeri de 1400'e 1. Bir kullanıcı grubu var ki daha küçük ekranı daha taşınabilir tek elle kullanıma daha uygun cihaz istiyor. Bir grup kullanıcı var ki boyutu benim için önemli değil, ekran mümkün olduğu kadar büyük olsun diyebiliyor. Bakalım iPhone SE piyasaya çıktığı zaman ekran boyutunda olan tepkileri zaten daha net bir somut şekilde görmeye başlarız diye düşünüyorum. Gelelim kamera kısmına. Burası aynı zamanda A13 Bionic işlemcisinin tekrar gündeme almamız gereken bir alan. Kesin olan şey şu: 12 megapiksellik ana kamera iPhone 11'de kullanılan ana kamera değil. Muhtemelen iPhone 10 ya da 10S'de kullanılan kamera olabilir. Teknik özellikler bir bakıma iPhone 8'deki kamerayı da akıllara getirmiyor değil, ama artık o dönemin bir miktar gerisinde kalmasına vesile olabilir. Benim tahminime göre iPhone 10'daki 12 megapiksel kameranın çıkması sürpriz olmaz. iPhone 10S'deki kamera çıkarsa çok iyi olur. iPhone 8'deki kameranın olmamasını isterim açıkçası. OIS, yani optik görüntü sabitleme özelliğiyle gelen f1.8 diyaframın eşlik ettiği kamera 4K'da 60 fps video çekebildiği gibi yüksek dinamik aralık söz konusu olduğu zaman 4K'da 30 kare saniye video yapabiliyor. Tek kameraya sahip olan telefonda birden fazla kameraya sahip olan telefonlarda gördüğümüz kimi özellikler de var. Ama bunlar yazılımla yapılıyor. Örneğin portre modu gibi. İşte bu noktada A13 Bionic'in sahip olduğu görüntü sinyal işlemcisi ve nöral işlem birimi, ya da bir başka ifadeyle yapay zeka motoru devreye giriyor arkadaşlar. Yine Apple'ın en gelişmiş Smart HDR algoritması bu telefonda da var. Dolayısıyla gerçek zamanlı olarak düşük ve yüksek pozlama seviyelerinde farklı kareler yakalanıp birbirine entegre edilerek daha detaylı görüntülerin oluşturulması sağlanıyor. Öte yandan yine A13 Bionic işlemcisiyle öne çıkan anlamsal görselleştirme teknolojisi de iPhone SE'nin özellikleri arasında. Bu sayede ışığın örneğin yüze daha iyi yansıtılması ve mesela saçların algılanarak keskinleştirilmesi gibi optimizasyonlar da telefon tarafından gerçekleştirilebiliyor. Açıkçası bu telefonda bir de ultra geniş kamera olsaydı gençler için daha büyük bir cazibe noktası haline gelebilirdi, ama anladığım kadarıyla Apple daha yüksek fiyatlı üst modellerden çok fazla rol çalmak istemiyor. Bundan dolayı iPhone SE tek kamerayla geliyor. Ön tarafa geçildiği zaman ise 7 megapiksel çözünürlük kamerada portre özelliği de var. Ayrıca 1080p videolarda sinematik stabilizasyon özelliğini getirebiliyor. Biraz da diğer detaylardan bahsedelim. Bu telefondaki önemli güncellemelerden biri de Wi-Fi 6 desteğine sahip olması. Dolayısıyla kablosuz iletişim teknolojilerinde en modern standardı yakalamayı başarıyor. Öte taraftan sahip olduğu modemde gigabit LTE seviyesinde hızlara çıkabiliyor. iPhone 10 ile birlikte hayatımıza giren Face ID sistemi bu telefonda bulunmuyor. Onun yerine alışılagelmiş Touch ID teknolojisi var. İkinci nesil Touch ID sistemiyle gelen telefonda biyometrik güvenlik parmak iziyle sağlanıyor. En pahalı modellerden farklı olarak IP68 olmasa bile IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dirençli bir kasası bulunan telefonda çiğ kablosuz şarj standardı destekleniyor. Şu an için bataryanın hacimsel büyüklüğünü bilmesek de Apple tarafı iPhone 8'le benzer pil ömründen bahsediyor ve 13 saat video oynatabildiğini söylüyor. Öte yandan 18 watt ya da daha az bir adaptörün kullanılması halinde yarım saatte telefonun pilinin %50'si doldurulabiliyor. Yazılım tarafında ise bu telefon iOS 13 ile geliyor ve muhtemelen diğer telefonlarda olduğu gibi önümüzdeki 3-4 yıl boyunca güncellemeleri alacak. Bir Apple klasiği olarak diğer Apple ürünleriyle entegrasyon ve içerik erişimi anlamında da güçlü olan telefonda App Store, iTunes gibi servislere, uygulamalara ya da eğlenceli içeriklere erişmek ve tüketmek tabii ki mümkün. Gelelim fiyatlandırmaya. 64 GB olan başlangıç modeli $399, 128 GB olan model $449 ve 256 GB olan serinin en pahalı modeli $549'dan satışa sunuluyor. Şimdi tabloya bakıldığı zaman bu telefonu alıp uzun süre kullanmayı planlayan birisi olsaydı muhtemelen tercihimi 128 GB'lik versiyondan yana yapardım. Türkiye fiyatlarına geçildiği zaman 64 GB olan model için başlangıç fiyatı 5299 TL olarak açıklanmış durumda. Şimdi bu fiyata bakıldığı zaman altında rakamlarla Amerika'da iPhone 11 alabilmek mümkün ama ülkemizde tabii telefonların üzerine gelen ciddi bir vergi yükü var. Bunları alt alta koyduğunuz zaman ortaya çıkan tablo bu şekilde sevgili dostlar. Şimdi kesin olan bir şey var. Fiyatı ve özelliklerini yorumladığımız zaman bu fiyata alınabilecek dünyanın en hızlı telefonu. Öte taraftan bu fiyata alınabilecek tek kameralı tek telefon sevgili arkadaşlar ve diğer taraftan bakıldığı zaman da yine tek elle kullanma en yatkın telefon olduğunu da söyleyeyim. Fiyat anlamında nasıl yorum yaparsak yapalım, Apple'ın kendi ekosistemi içerisinde iPhone 11 ve iPhone 11'in satış rakamlarından bahsetmiştim. Muhtemelen iPhone SE modeli belki de 2020'de en çok satan akıllı telefon modeli olabilir. Bunu söylerken dünyanın en iyi akıllı telefonu olduğunu düşündüğüm için ya da benzersiz bir telefon olduğunu düşündüğüm için ya da fiyatına oranla çok ciddi fayda ve değer sağladığını düşündüğüm için yapmıyorum sevgili dostlar. Kesin olan şey var, rakamlar ve ortaya çıkan gerçekler bize gösteriyor ki belli bir kullanıcı grubu eski nesil olmayan, yeni ama fiyat anlamında daha erişilebilir iPhone modellerini de bekliyor. iPhone 11 ve iPhone 11'deki stratejinin ortaya çıkardığı sonuçlar bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu modelde eğer o rüzgar devam ederse başarıyı arttırarak sürdürebilir. Ama tabii burada başka bazı faktörler var. Örneğin bunların başında da dünyanın şu an mücadele ettiği koronavirüs faktörü. Dolayısıyla şu an insanların amacı hurra hemen gidip en yeni teknolojiyi satın almak değil. Bu atmosfer çerçevesinde performans nasıl olur? Bunu zaten zamanla hep birlikte görüyor olacağız. Sevgili arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken iPhone SE 2020'yi mümkün olduğu kadar sağlaması yapılabilecek şekilde bilgiyi ve araştırma şirketlerinin raporlarını referans alacak şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi tabii Apple ekosistemi ile Android ekosistemi arasında da bir mücadele durum söz konusu olduğu için bazen onun heyecanı ve onun hırsıyla bu veriler dışında yorumlar da alabiliyoruz ama ben dediğim gibi kişisel yorumlarımdan ziyade büyük oranda sayısal veriler ve araştırma şirketlerinin raporlarından yola çıkarak bir tablo çizmeye çalıştım. Umarım sizler için bilgilendirici ve faydalı bir içeriğe imza atabilmişimdir. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Arzu ederseniz sosyal medyada da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.